Ayrım 9.
8. Dört büyük serüven. Pehaton. Bu öykü de Ovidius'tan alınmıştır. Güneşin sarayı pırıl pırıl bir yerdi. Boydan boya yıldızlar içinde ışıldardı gece gündüz. Değil ölümlüler, bazı tanrılar bile giremezdi o saraya. Günlerden bir gün ana yanından ölümlü olan bir delikanlı güneşin ülkesine adımını attı. Gidip güneşin kendisiyle konuşmak istiyordu. Bunu gerçekleştirebilmek için de yapamayacağı şey yoktu. Uzaktan görünen saray gözlerini kamaştırıyordu. Yine de yürüdü, yürüdü, sarayın merdivenlerini tırmanıp önüne ilk gelen odaya girdi. Rastlantıya bakın siz, girdiği odada güneş oturuyordu. Artık dayanamadı delikanlı, gözlerini kapadı. Güneşin gözünden bir şey kaçar mı hiç? Yaklaş yanıma delikanlı dedi. Sarayıma neden geldin söyle bana. Delikanlı, öğrenmek istediğim bir şey var dedi. Onun için geldim. Anneme bakılırsa benim babam senmişsin. Önce inanmadım. Ama annem öyle üsteledi ki gelip sana sormaya karar verdim. Güneş parlayan tacını çıkardı başından. Gel otur şuraya Phaeton dedi. Annen doğru söylemiş. Ben gerçekten senin babanım. Sözüme inanmazsın belki. Onun için bir şey dile benden. Dileğini hemen yerine getireyim. Böylece inanırsın baban olduğuma. Styx ırmağı üstüne yemin ediyorum. Ne istersen yapacağım. Phaeton her gün gökyüzünde ışıklı arabasını süren güneşe bakar. Şu arabayı bir günde ben sürebilsem derdi. Babası Styx üstüne yemin etmişti bir kere. Artık cayamazdı. Hemen dileğini söyledi. Bugün arabanı ben sürmek istiyorum. Tek dileğim bu. İşte o zaman güneş tanrı yaptığı yanlışlığı anladı. Oğlum dedi, sen ölümlü bir kişisin. Benim arabamı ise tanrılar bile kullanamaz. Zeus'un bile elinden gelmez bu. Yolu düşün bir kere. Denizden tepelere çıkan güneş öyle dik, öyle yalçındır ki düşersin. Atlar desen azgın mı azgın. Öyle vakti aşağıya bakamazsın. O kadar yüksekte olursun. İniş yolu da diktir. Ben bile zor iniyorum o yolu. Yukarıda neler var diye merak ediyorsun herhalde. Bak, sana söyleyeyim neler var. Korkunç yaratıklar var bir kere. Boğa var, aslan var, akrep var, yengeç var. Hepsi seni öldürmeye kalkarlar. Gel vazgeç bu dilekten. Başka bir şey iste, hemen yapayım. Phaeton bu sözleri duymadı bile. Kafası azgın atlarla ışıklı arabadaydı. Zaten yıldızlar gökyüzünden çekilmeye başlamışlardı artık. Şafak her yanı gül pembesine boyamıştı. Atlar kapıda hazır bekliyorlardı. Tartışmaya vakitleri yoktu. Güneş baba oğlunun dileğini istemeye istemeye kabul etti. Şimşek gibi fırladılar kapıdan. Atlar sürücülerinin acemi birisi olduğunu anlamışlardı. İyice azdılar. Yokuşu öyle hızla çıktılar ki seyredenlerin ötleri koptu. Phaeton da korkular içindeydi. Heyecandan dizginleri bırakıverdi. Bardağı taşıran son damla oldu bu. Atlar doğu rüzgarını da geçerek yeryüzüne inmeye başladılar. Arabanın sıcaklığından Ayda, Helikon, Parnassos ve Olimpos tepeleri tutuşuverdi. Vadileri ateş sardı. Irmaklar buhar oluverdi. Nil ırmağı kaçacak delik aradı. Sonunda başını bir yere sokuverdi. O gün bugündür Nil'in kaynağı nerededir bilinmez. Tanrılar tanrısı Zeus baktı ki iş çığırından çıkıyor. Hemen yıldırımını aldı eline. Phaeton'a doğru fırlattı. Yıldırım gidip genç sürücüye çarptı. Delikanlı arabadan düşüp Eridanos ırmağının sularına gömüldü. Irmak gövdesinden fışkıran ateşleri söndürdü, onun içini serinletti. Korulardan niatlar geldiler. Büyük bir üzüntüyle Phaeton'u gömüp mezar başında yas tuttular. Güneş Helios'un kızları da geldiler mezar başına. Ama gelir gelmez de hemen birer kaya ağacı oluverdiler. O günden beri Eridanos kıyılarında yel estikçe usul usul sallanır dururlar. Pegasos ile Bellerophon. Bu öykü Hesiodos'tan, Homeros'tan bir de Pindaros'tan derlenmiştir. Kimarya serüvenini 8. ya da 9. yüzyılda yaşamış olan Bellerophon'un acıklı sonu İlyada'da vardır. Öykünün gerisine de 5. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan Pindaros'un eserlerinde rastlanmaktadır. Sipos'un oğlu Glaukos, Korintos şehrinin kralıydı. Öyle ustalıkla araba sürerdi ki, sürücülükte onunla başa çıkacak ölümlü pek yoktu. Savaşta atları iyice azgınlaşsın diye gece gündüz onları insan etiyle beslerdi. Tanrıları da iyice kızdırmıştı bu. Olimpos ölümsüzleri böyle davranışlardan hiç mi hiç hoşlanmazlardı. Sonunda öç almaya karar verdiler. Bir gün Glaukos'u arabasından düşürüp gövdesini kendi atlarına yedirdiler. Glaukos'un Bellerophon adında bir oğlu vardı. Aslına bakılırsa Bellerophon, Glaukos'un mu yoksa deniz tanrısı Poseidon'un mu oğluydu, orası pek bilinmiyor. Kalıbına bakılırsa mutlaka Poseidon'un oğluydu denilebilirdi. Bellerophon'un dünyada en çok istediği şey kanatlı at Pegasus'tu. Perseus bir zamanlar Gorgon'u öldürmüştü ya, işte Gorgon'un akan kanından Pegasus fışkırmıştı. Bakınız 3. bölüm Perseus. Kanatlı bir at yorulmaz uçmaktan, gece gündüz rüzgarlarla yarışır. Musaların Helikon Dağı'ndaki pınarı, Hipokrene onun attığı bir çifteden meydana gelmişti. Böyle bir yaratığı kim dize getirebilir? Bellerophon da biliyordu bunu. Bildiği için de umutsuz bir tutkuyla üzülüp duruyordu. Gidip üzüntüsünü Korintoslu bakıcı Polydeus'a söyledi bir gün. Polydeus yapılacak en iyi şeyin tanrıça Athena'nın tapınağına varıp bir gece orada uyumak olduğunu anlattı. Tanrılar ölümlülerin düşlerine girerlerdi ara sıra. Belki Athena'nın da bir yardımı dokunurdu. Bellerophon tapınağa gidip uykuya daldı. Uyur uyumaz da tanrıçayı gördü düşünde. Athena yaldızlı bir şey uzatmıştı ona. Uyuyor musun diyordu. Uyan uyan. Pegasus'u bununla elde edebilirsin. İnsan bunu duyar da uyanmaz olur mu hiç? Bellerophon da ayağa fırladı hemen. Bir de baktı ki yanında altından bir dizgin duruyor. Dizgini kaptığı gibi dışarı fırladı. Her yanda Pegasus'a aramaya başladı. Korintos yakınlarında buldu kanatlı atı. Ürkütmeden yanına yaklaştı onun. Pegasus hiç çekinmedi delikanlıdan. Herhalde parıldayan dizgini de görmüştü. Bellerophon'un yanına gitti. Hemencecik dost oldular. Artık Bellerophon gece demiyor, gündüz demiyor, göklerde uçuyordu. Pegasus da hiç mi hiç yorulmuyordu uçmaktan. Binicisini seviyordu besbelli. Nasıl olduğu anlatılmıyor. Bir gün Bellerophon kardeşini öldürdü. Herhalde elinde olmayarak yapmıştı bu işi. Argos'a varıp Kral Poitos'tan bağışlanmasını diledi. Bağışlanmasına bağışlandı ama serüvenlerde ansızın başlayıverdi. Proitos'un karısı Anteya, yakışıklı genç Bellerophon'a tutuluvermişti. Delikanlıdan yüz bulamayınca kocasına Bellerophon'un kendisini sevdiğini, onun için de öldürülmesi gerektiğini söyledi. Proitos küplere bindi tabii ama delikanlıyı öldürtmedi. Elini kana boyamak istemiyordu. Asya'daki Likya kralı Yobates'e bir mektup yazarak Bellerophon'a verdi. Uçan atınla bu mektubu çabucak götürürsün dedi. Görünüşte çekinilecek bir yanı yoktu bu isteğin. Bellerophon mektubu aldığı gibi doğru Likya'ya uçtu. Likya kralı törenle karşıladı onu. 9 gün 9 gece yiyip içtiler, eğlendiler. 9 günün sonunda da Yobates mektubu görmek istedi. Bellerophon mektubu verdi. Satırları okuyunca önce şaşırdı Yobates, sonra üzüldü. Poryotos, Bellerophon'un öldürülmesini istiyordu çünkü. Bir insan, hele bir kral, konuğunu öldürebilir mi? Yobates de öldürmedi tabii. Ama Poryotos'u kırmak da doğru olmazdı. Bellerophon'u bir savaşa göndermeye karar verdi. Bu savaş, Kimaria adlı, aslan başlı, keçi gövdeli, yılan kuyruklu bir canavarla Bellerophon arasında olacaktı yalnız. Böylece delikanlı ölürdü belki. Yobates de hem elini konuğunun kanıyla boyamamış, hem de arkadaşı Proitos'un dediğini yapmış olurdu. Altında Pegasus gibi bir at olduktan sonra Bellerophon için çocuk oyuncağı gibi bir şeydi Kimaira'yı öldürmek. Canavarın ağzından fışkıran alevlerin yetişemeyeceği kadar yükseklere çıkıp attığı oklarla yere serdi Kimaira'yı. Yeniden Poritos'un yanına döndü bu serüvenden sonra. Poritos onu savaşçı Solimilerle, arkasından da Amazonlarla çarpışmaya yolladı. İki çarpışmadan da yüzünün akıyla çıktı Bellerophon. Bunun üzerine Poritos onu sarayına aldı, kızıyla evlendirdi. Uzun bir süre birlik içinde mutlu günler geçirdiler. Ama günlerden bir gün Bellerophon Pegasus'a binip Olimpos'a gitmek, ölümsüzler arasına katılmak isteyince her şey bozuldu. Pegasus akıllı hayvandı. Olimpos'a uçmak istemedi. Bellerophon üsteleyince de kızıp binicisini sırtından attı. Bir zamanların ünlü kahramanı böylece uçan atından oldu. Ölünceye kadar insan yüzüne çıkmadan tek başına dolaşıp durdu. Pegasus ise Zeus'un buyruğuyla Olimpos'taki ahıra alındı. Zamanla tanrıların en gözde atı olup çıktı. Şairlerin dediğine bakılırsa Yüce Zeus'un fırlattığı yıldırımları, şimşekleri Olympus'a sırtında taşıyan yaratık Pegasos'muş. Otos ile Ephialtes. Odesa'da ve Eneis'te bu öyküye değinilmiştir. Ama Otos ile Ephialtes'in başlarından geçenleri ayrıntılarıyla anlatan yazar, İsa'dan sonra 1. ya da 2. yüzyılda yaşamış olan Apollodoros'tur. Otos ile Ephialtes adlarındaki ikiz kardeşler benzeri görülmemiş birer devdiler. Onlar kadar yakışıklı deve mitologyada rastlanmaz. Aleus'un oğulları oldukları için Aloodlar diye bilinirdi. Aslına bakılırsa sahici babaları Poseidon'du. Dev kardeşler daha delikanlıyken tanrılardan üstün olduklarını, onların sırtlarını yere getirebileceklerini göstermek istediler. Savaş tanrısı Ares'i yakalayıp zincire vurdular. Olimposlular çok kızdılar buna. Hemen kurnaz Hermes'i gönderip savaş tanrısını kurtarmak istediler. Bir gece Hermes gizlice yanına vardı Ares'in. Zincirlerini çözüp onu kurtardı. Bunun üzerine Otos ile Ephialtes daha da ileri gittiler. Pelion Dağı'nı Ossa Dağı'nın üstüne koyarak göklere yükselmek istediler. Eskiden devler de yapmıştı bu işi. Ossa'yı Pelion'un üstüne koymuşlardı. İki kardeşin bu tasarısını duyan Zeus küplere bindi. Yıldırımını fırlatarak Otos ile Ephialtes'i öldürmek istedi. Ama babalık bu. Poseidon'un gönlü razı olur mu oğullarının öldürülmesine? Hemen Tanrılar Tanrısı'nın yanına vardı, yalvardı, yakardı. Ben onları yatıştırırım diyerek Zeus'u fikrinden caydırdı. Sonra oğullarına giderek tanrılara baş kaldırmamalarını söyledi. Otos ile Ephialtes babalarının sözlerini tutarak iki dağı üst üste koymaktan vazgeçtiler. Ama daha çekici bir tasarıları vardı. Otos gönlünü tanrıça Hera'ya, Ephialtes de Artemis'e kaptırmıştı. İkisi de sevdiklerini kaçırmak istiyorlardı. Aslına bakılırsa iki kardeş sadece birbirlerini seviyorlardı ya. Cinsel tutku bu, karşı konur mu? Kura çektiler. Kura'da Artemis'in adı çıktı. Otos kardeşine yardım edecekti. Artemis kaçırıldıktan sonra da Ephialtes'in yardımıyla Hera kaçırılacaktı. Günlerce ormanlarda, korularda, pınar başlarında, ırmak kıyılarında Artemis'i aradılar. Sonunda bir deniz kıyısında gördüler Tanrıçayı. Tanrıça onların kafalarından geçeni sezmişti. Başladı kaçmaya. Denizin üstünden koşa koşa gidiyordu. Poseidon'un oğullarında da vardı o güç. Onlar da koşarak Artemis'in peşinden gittiler. Zavallı tanrıça kaçtı, devler kovaladı. Böylece Naxos adasına vardılar. Orada Artemis ansızın kayboluverdi. Yerine süt beyazı dişi geyik geldi. İki kardeş tanrıçayı filan unutup geyiği kovalamaya başladılar bu kere. Avlarını daha kolay kıstırmak için birbirlerinden ayrılıp ağaçların arasına daldılar. Bir süre sonra Otos geyiği gördü. Aynı anda Ephialtes de görmüştü hayvanı. Kardeşlerin biri bir yanda, biri bir yandaydı. Geyik tam ortalarında kalmıştı. İkisi de aynı anda mızraklarını fırlattılar. O anda geyik kayboluverdi. Otos'un mızrağı Ephialtes'e, Ephialtes'in mızrağı da Otos'a saplandı. Dev kardeşler oracıkta yere yıkılıp öldüler. Artemis öcünü almıştı. Daidalos. Bu öyküyü hem Ovidius hem de Apollodoros anlatmıştır. Daidalos akıllı ünlü bir mimardı. Girit'te Minotaurus'un hapsedildiği Labirintos'u o yapmıştı. Theseus'u kurtarmak için Ariane'ye yol gösteren de Daidalos olmuştu. Bakınız 3. bölüm Theseus. Bu yüzden kral Minos öfkelenmiş mimar ile oğlu Ikaros'u Labirintos'a hapsetmişti. Öyle karışık bir yerdi ki Labirintos yapıcısı bile oradan kurtulamazdı. Ama Daidalos kurtuldu. İki çift kanat yaptı hemen. Tüyleri birbirine ve oğluyla kendisini gövdelerine bal mumuyla yapıştırdı. Uçup gideceklerdi. Uçmadan oğluna sakın yükseklere çıkma dedi. Sonra güneşin sıcaklığı bal mumunu eritir düşer ölürsün. Masallarda olduğu gibi mitologyada da çoğu kere küçükler büyük sözü dinlemezler. Aykaros da uçarken yükseldikçe yükseldi, yükseldikçe yükseldi. Kanatlar eriyiverdi tabii. Aykaros denize düşüp boğuldu. Babası Sicilya'ya gitti, orada kral tarafından karşılandı. Minos Daidalos'u kaçırdığına çok kızmıştı. Onu yeniden ele geçirip öldürmek istiyordu. İstiyordu ama nerede bulacaktı Daidalos'u? Aklına bir şey geldi. Kıvrımlı bir deniz kabuğunun kıvrımları boyunca kim bir iplik geçirebilirse ona küçük bir armağan vereceğini bildirdi. Kolay bir şey değildi bu. İplik mutlaka kıvrımlara takılır kalırdı. İncecik bir ipliğin döne döne kıvrımları dolaşması olacak bir şey değildi tabii. Olacak şey değildi ama oldu. Daidalos kıvrımlı bir deniz kabuğu aldı eline. Kabuğun ucunu deldi, sonra büyükçe bir karınca yakalayıp ipliği hayvanın gövdesine bağladı. Karıncayı delikten soktu. Bir süre sonra hayvan kıvrımları dolaşarak deniz kabuğunun öteki yanından çıktı. İplik kıvrımlardan dolaşarak deniz kabuğunun bir yanından girmiş, öteki yanından çıkmıştı. Minos Sicilya'da bir deniz kabuğundan iplik geçirildiğini duyunca, bunu yapsa yapsa ancak Daidalos yapabilir dedi. Ünlü mimarı yakalamak için Sicilya'ya gitti. Sicilya'daki kral Daidalos'u vermedi Minos'a. Bir yarışma yapıldı. Yarışmada Minos öldürüldü, Daidalos da canını kurtardı. 3. Bölüm. Troya Savaşı'ndan önceki büyük kahramanlar. 9. Perseus. Bir peri masalına benzer bu öykü. Hermes ile Athena'nın davranışları. Kül kedisindeki iyiliksever perinin davranışına benzer. Büyüye oldukça önemli bir yer verilmiştir. Bu yüzden midir bilinmez. Eski Yunan'da en sevilen öykülerden biri de buydu. 6. yüzyılda yaşamış olan Simonides. Ovidius bir de Apollodoros, Perseus'un başından geçenleri ayrıntılarıyla anlatmışlardır. Söz gelişi Ovidius'un şiirinde Perseus yılan saçlı yaratığı tam 100 mısrada öldürür. Hesiodos ile Pindaros da şiirinde bu serüvene şöyle bir değinmişlerdir. Argos kralı Akrisios'un bir tek çocuğu vardı. Dane adındaki bu kız ülkenin en güzel kızıydı. Günlerden bir gün Akrisios, Delphoi tapınağına giderek bakıcıya ileride torunu olup olmayacağını sordu. Bakıcı Dane'nin bir oğlu olacağını, çocuğun da büyüyerek ileride kralı öldüreceğini bildirdi. Üzüntüden şaşkına dönen kralın yapabileceği bir tek şey vardı aslında, kızını öldürmek. Ama Akrisios'un elinden gelmedi bu. Babalık duyguları pek güçlü değildi güçlü olmasına ama tanrılardan korkuyordu. Yer altında demirden bir ev yaptırdı. Evin sadece damında küçücük bir delik vardı. O delikten içeriye hava ve ışık girebiliyordu. Kimsenin o eve giremeyeceğini aklı yatan Akrisios, kızını oraya kapattı. Günlerini orada geçirmeye başladı. Güzel Dane gün ışığının yerini demir duvarlar aldı. Bir mezar kadar karanlık odasında tutsaklar gibi yaşadı. Ama bir gün altın yağmurlarla indi Zeus yanına. Demir duvarlı odasında uzun günlerin, uzun saatlerin geçmesini beklemekten başka bir şey yapamayan, sadece tavandaki delikten beyaz bulutlara bakan Dane, bir gün Zeus'la sevişti. Tanrılar Tanrısı altın bir yağmur olarak inmişti tavandan. Sonunda Delphoi'daki bakıcının delikleri çıktı. Kral Akrisios'un bir torunu oldu. Dane oğlunu bir süre kraldan gizledi ama o da küçücüktü. Çok geçmeden Akrisios bebeğin farkına vardı. Oğlun oldu demek diye öfkeyle bağırdı. Evet dedi Dane. Kimden bu çocuk? Dane gururla Zeus'tan diye cevap verdi. Akrisios önce inanmadı buna. Torununu öldürmek istedi. Ama yine tanrılar geldi aklına. Büyük bir sandık yaptırdı. Perseus adı verilen bebekle Dane'yi o sandığa koyup denize attırdı. Ana oğul sabaha kadar denizin ortasında kaldılar. Gün doğarken dalgalar sandığı kıyıya attı. Zeus gücünü göstermişti yine. Dictys adlı bir balıkçı ana oğlu bulup kurtardı. Zavallıları evine karısının yanına götürdü. Karısı da kendisi gibi iyi yürekliydi. Çocukları yoktu. Ana oğula kendi çocukları gibi baktılar. Aradan yıllar geçti. Perseus da Dictys gibi usta bir balıkçı oldu çıktı. Dictys'in kardeşi Polydectes ülkenin kralıydı. Nasıl oldu da o kadar yıl Dane'yi gözünden kaçırdı bilinmiyor. Ama günlerden bir gün zavallı kadına tutuluverdi. Perseus koca adam olmuştu artık. Polydectes de Dane ile evlenebilmek için delikanlıyı yok etmek gerektiğine inanıyordu. Polydectes'in krallık ettiği ülkenin yakınlarında bir adada Gorgon adlı yaratıklar yaşarlardı. Polydectes onlardan söz açtı Perseus'a. Dünyada en çok istediğim şey Gorgonlardan birinin başı dedi. Birkaç gün sonra kral tanıdıklarına evlenmek üzere bulunduğunu haber verdi. Tanıdıkları da krala çeşit çeşit armağanlar götürdüler. Perseus'un bir şeyi yoktu götürecek ama gururlu bir insan olduğu için kralın yanına çıktı. Ben armağanımı düğününüzde getireceğim dedi. Nedir armağanın diye sordu Polydectes. Perseus cevap verdi. Gorgon Medusa'nın başı. Gorgon Medusa da kardeşleri gibi kanatlı, yılan saçlı, korkunç bir yaratıktı. Ona kim baksa hemen taş kesilirdi. Sarayda bulunanlar Perseus'un çıldırdığını sandılar. Bu sırada Olimpos'ta iki tanrı, Hermes ile Athena, Polidektes'in ülkesini gözetliyorlardı. Olanları gördüler, Perseus'a yardım etmeye karar verdiler. Tanrıların kendisine yardım edeceğini bilmeyen yiğit Perseus, ülke ülke dolaşarak Gorgonları aramaya başladı. Bir gün yakışıklı benzerine ancak şiirlerde rastlanır bir delikanlı çıktı karşısına. Ayaklarında kanatlı sandallar, elinde de kanatlı bir asa vardı delikanlının. Başına kanatlı bir başlık giymişti. Perseus bir bakışta onun Hermes olduğunu anlayıverdi. Hermes yanına yaklaştı Perseus'un. "Yürekli Perseus," dedi. "Gorgonları aradığını biliyorum ama gorgonlardan önce arayıp bulman gereken üç şey var. Büyülü başlık, kanatlı sandallar, büyülü çanta. Bunları ancak kuzey naypelerinden alabilirsin. Naypelerin nerede bulunduklarını ancak graylerden öğrenebilirsin. Alacakaranlık bir ülkede oturur bu grayler. Üstlerine hiç gün ışığı değmez. Ay ışığını bile bilmezler. Garip yaratıklardır. Üç kişidirler. Üç koca karı ama bir tek gözleri vardır. Onu da nöbetleşe kullanırlar. Birinin gözü kullanma sırası bitti mi alnından çıkarır gözü, yanındakine verir. İşte sen tetikte bulunursun. Biri gözü ötekine verirken fırlar kaparsın. Naypelerin yerini öğrenmeden de gözü vermezsin." Bununla da kalmadı Hermes. Perseus'a bir kılıç verdi. Keskin bir kılıçtı bu. Gorgon Medusa'nın başını onunla kolayca kesebilirdi. Ama Perseus nasıl olacak da Gorgon'a o kadar yaklaşabilecekti? Öyle ya, Medusa'nın yüzüne bakan taş kesiliyordu. Perseus bunları düşünürken Athena belirdi yanı başında. Tanrıça kalkanını verdi delikanlıya. "Gorgon Medusa'ya yaklaşırsın," dedi, "ama yüzüne bakmazsın. Bu kalkan ayna gibi parlar. Kalkana bakarak varırsın Medusa'nın yanına. Yine kalkana bakarak başını kesersin." Uzun bir süre grayleri aradı Perseus. Okyanusun kıyısından Kimmerlerin kara ülkesinden geçti. Sonunda üç koca karıyı buldu. Graylerin gövdeleri kuğu biçimindeydi. Başları insan başı, elleriyle bacakları da insan elleri, insan bacaklarıydı. Perseus Hermes'in öğrettiği gibi gözü kaptı. Grayler gözü bir yabancının kaptığını anlamadılar önce. Birbirlerinden bilerek kavga etmeye başladılar. Ama Perseus konuşup da naypelerin yerini öğrenmek istediğini söyleyince durumu anladılar. Pek nazlanmadan naypelerin yerini söylediler delikanlıya. Perseus da gözü geri verdi onlara. Hermes'in yardımıyla naypelerin ülkesine vardı Perseus. Orada öyle içten, öyle candan karşılandı ki yemekler yedi, içkiler içti, şarkılar, çalgılar dinledi. Aradığı üç armağanı da aldı. Sandalları ayağına giyince uçabiliyor, başlığı giyince görünmez oluyordu. Büyülü çantada içine konan şeyin büyüklüğüne göre biçim değiştiriyordu.